Merhaba, Growth Up, TR Dijital Pazarlama Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs 2026 tarihli sektör özetlerini dinliyorsunuz. Toplam 19 içerik özetledik. Başlayalım. Şimdi performans pazarlama haberlerine geçiyoruz. TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri satışı reklam verenler için ne anlama geliyor? 22 Ocak 2026'da TikTok USDS Joint Venture LLC, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri operasyonlarını Bitdenceten satın aldı. Kontrol orası, Silver Lake ve MGX liderliğindeki Amerikan yatırımcı grubuna geçti. Uygulamanın kapanmayacağı netleşti. Bu durum platformda aktif kampanya yürüten reklam verenler açısından kritik bir belirsizliği sona erdirdi. Satışın kısa vadede reklam ekosistemi üzerinde köklü bir değişiklik yaratması beklenmiyor. TikTok Ads altyapısı, mevcut bid strateji ve ad kreatif süreçleri işlemeye devam ediyor. Ancak Oracle'ın veri yönetimini devralması, first party data kullanımı ve kullanıcı gizliliği politikalarında orta vadede yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Reklam verenlerin mevcut kampanya yapılarını ve attribution modellerini yakından izlemesi gerekiyor. Kaynak: Nail Patel. OpenAI, ChatGPT için self-serve ads manageri duyurdu. OpenAI, ChatGPT üzerinde reklam vermeyi artık çok daha erişilebilir kılıyor. Yeni self-serve ads manager platformu, reklam verenlere CPC bidding ve conversion tracking gibi performans pazarlama araçlarıyla birlikte bağımsız kampanya yönetimi imkanı sunuyor. Platform, geniş bir reklam veren kitlesine açılarak ChatGPT'yi yalnızca bir AI aracı olmaktan çıkarıp ciddi bir reklam kanalına dönüştürüyor. CPC bazlı bir bid strateji ve doğrudan conversion tracking desteğiyle OpenAI, Google Ads ve Meta Ads gibi köklü platformların temel özelliklerini kendi ekosisteminde hayata geçiriyor. Kaynak: Search Engine Journal. Display NVIDIA 360 A Partial SDF Upload özelliği geldi. Display NVIDIA 360 kullanıcıları artık 120'den fazla sütun içeren tam line item structured data file, SDF yüklemek zorunda kalmayacak. Google'ın yeni Partial SDF Upload özelliği, yalnızca güncellemek istediğiniz sütunları içeren daha küçük dosyalar yüklemenize olanak tanıyor. Bu yenilik 3 somut avantaj getiriyor: tek bir dosya için daha yüksek kaynak limiti, daha hızlı upload ve güncelleme süreleri, güncellemek istemediğiniz line item ayarlarında yanlışlıkla değişiklik yapma riskinin azalması. Partial SDF'ler, mevcut Display NVIDIA 360 arayüzü üzerinden standart SDF yükleme akışıyla çalışıyor. Ek kayıt veya yapılandırma gerekmiyor. Kaynak: Google Ads Developers Blog. Şimdi SEO ve organik haberlerine geçiyoruz. Google, bot trafiği için kriptografik yetkilendirme protokolü test ediyor. Google, istenmeyen bot trafiğini tespit etmeyi kolaylaştıracak yeni bir kriptografik yetkilendirme protokolü test ediyor. Bu standart, web'de gezinen botların kimliğini doğrulamak için tasarlandı ve yetkisiz crawlerların belirlenmesini çok daha verimli hale getirebilir. Mevcut sistemde hangi botların meşru, hangilerinin zararlı ya da izinsiz olduğunu anlamak web yöneticileri için ciddi bir zorluk. Google'ın geliştirdiği bu kriptografik protokol, yetkilendirilmiş botları dijital imza ile doğrulayarak bu ayrımı netleştirmeyi hedefliyor. Standardın yaygınlaşması durumunda, crawling ve indexing süreçlerinde daha şeffaf bir ekosistem oluşabilir. Kaynak: Search Engine Journal. Google, AI Overview'daki yanlış bilgi nedeniyle 1,5 milyon dolar tazminat davasıyla karşı karşıya. Google'ın AI Overview özelliği, müzisyen Asley Macısacı yanlış biçimde cinsel suç faili olarak tanımladı ve bu hata şimdi 1,5 milyon dolarlık bir tazminat davasına dönüştü. Dava, arama sonuçlarında otomatik olarak üretilen AI içeriklerinin ne denli ciddi hukuki riskler taşıyabileceğini gözler önüne seriyor. AI overview'ların yanlış bilgi üretmesi yeni bir sorun değil. Ancak bu dava, söz konusu hataların artık bireyler için somut hukuki sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Özellikle SERP'te üst sırada yer alan ve kullanıcılara otomatik özet sunan bu yapının, doğrulama mekanizması olmaksızın kişi hakkında bu denli ağır bir yanlışlık yapması, Google'ın AI Search altyapısına yönelik sorumluluğunu sorgulatıyor. Kaynak: Search Engine Journal. Şimdi yapay zeka haberlerine geçiyoruz. Altman ve Musk, OpenAI'ın geleceği için mahkemede. OpenAI'ın geleceğini şekillendirebilecek yüksek profilli bir dava, Sam Altman ile Elon Musk'ı karşı karşıya getiriyor. 2024'te OpenAI aleyhine dava açarak şirketin insanlık yararına, AI geliştirme misyonundan uzaklaşıp kar odaklı bir yapıya geçtiğini öne sürdü. Davanın merkezinde ChatGPT gibi ürünlerin ticari başarısı ve OpenAI'ın kuruluş hedeflerinden ne ölçüde saptığı sorusu yer alıyor. Bu dava, yalnızca iki teknoloji figürü arasındaki kişisel bir çatışmanın ötesinde. Kar amacı gütmeyen yapıdan ticari modele geçen bir AI şirketinin hesap verebilirliğini tartışmaya açıyor. Mahkeme kararı, OpenAI'ın yönetim yapısını, yatırımcı ilişkilerini ve ChatGPT'nin gelecekteki gelişim yönünü doğrudan etkileyebilir. Sektör, sonucun generatif AI alanındaki kurumsal yönetişim standartlarını kalıcı olarak yeniden tanımlayıp tanımlamayacağını yakından izliyor. Kaynak: The Verge AI. OpenAI Başkanı Brockman, Musk'ın bana vuracağını sandım. OpenAI davası beklenmedik bir ifadeyle çarpıcı bir boyut kazandı. Şirketin başkanı Greg Brockman, 2017'de Elon Musk ile yaşadıkları toplantıda fiziksel bir çatışmaya ramak kaldığını mahkemede açıkladı. Brockman, Salı günü tamamlandığı ifadesinde Musk'ın o toplantıdaki tutumunun kendisini son derece rahatsız ettiğini belirterek Musk'ın ardından yönetim kurulundan birkaç üyeyi tasfiye etmeye çalıştığını da ortaya koydu. Bu gelişmeler, Musk'ın OpenAI aleyhine açtığı davanın seyrini doğrudan etkiliyor. Şirketin kar amacı gütmeyen yapıdan ticari modele geçişinin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürüyor. Brockman'ın ifadeleri, Musk ile OpenAI arasındaki ilişkinin yalnızca hukuki değil, kişisel düzeyde de ne denli gergin olduğunu gözler önüne seriyor. Dava, Silicon Valley'in en büyük AI şirketinin geleceğini ve kurumsal yönetim modelini yakından ilgilendiriyor. Kaynak: Wired AI. Apple, Siri AI vaatlerini yerine getirmediği iddiasıyla $250 milyon ödeyecek. Apple Intelligence özelliklerini zamanında sunamaması nedeniyle yanıltıcı pazarlama yaptığı iddia edilen Apple, $250 milyon bir toplu dava uzlaşmasını kabul etti. Uzlaşma, 10 Haziran 2024 ile başlayan belirli bir tarih aralığında iPhone 16 ve iPhone 15 Pro satın alan Amerika Birleşik Devletleri'li kullanıcıları kapsıyor. Dava, Apple'ın iPhone 16 serisini büyük ölçüde Apple Intelligence ve gelişmiş Siri yetenekleri üzerine konumlandırmasına rağmen bu özelliklerin ciddi gecikmelerle sunulduğu iddiasına dayanıyor. $250 milyon uzlaşma tutarı, şirketin tüketicilere yönelik AI pazarlamasının ne denli ağır bir hukuki riske yol açabileceğini somut biçimde ortaya koyuyor. Bu dava, AI odaklı ürün lansmanlarında vaatlerin somut özellik teslimatlarıyla örtüşmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle generatif AI özelliklerini pazarlama stratejisinin merkezine yerleştiren markalar için, abartılı veya erken yapılan duyuruların ciddi yasal sonuçlar doğurabileceği görülüyor. Kaynak: The Verge AI. iOS 27 ile Apple Intelligence'a üçüncü taraf AI model desteği geliyor. Apple, iOS 27 ile birlikte kullanıcıların Apple Intelligence için kendi tercih ettikleri AI modelini seçmesine izin vermeyi planlıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre üçüncü taraf chatbotlar bu sonbaharda gelecek, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle birlikte sistem genelinde Apple Intelligence özelliklerini yönetebilecek. Bu adım, şu an yalnızca ChatGPT entegrasyonuyla sınırlı olan Apple Intelligence ekosistemini köklü biçimde değiştirecek. Kullanıcılar varsayılan AI modeli olarak Gemini, Claude veya farklı LLM'leri seçebilecek. Böylece Apple, tercih özgürlüğünü ön plana çıkaran bir platform konumuna geçmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, Apple'ın kendi AI geliştirme kapasitesindeki açığı üçüncü taraf ortaklıklarla kapatma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kaynak: The Verge AI. Yayıncılar Mete'yi Lilama modeli telif hakkı ihlali iddiasıyla davayla karşı karşıya bıraktı. 5 büyük kitap yayıncısı ve bir yazar, Meta'nın Llama AI modellerini eğitirken telif hakkıyla korunan materyalleri, tarihte en kapsamlı ihlallerden biri sayılacak ölçüde izinsiz kullandığını öne sürerek toplu dava açtı. Macmillan, McGraw-Hill, Elsevier ve Hachette gibi sektörün önde gelen yayınevleri davada Meta'nın kitap içeriklerini birebir kopyaladığını iddia ediyor. Bu dava, AI şirketlerinin LLM eğitim süreçlerinde telif hakkı sahiplerinden izin almadan yararlandığı materyallere yönelik yasal baskının giderek yoğunlaştığı bir dönemde gündeme geldi. Kaynak: The Verge AI. Google Home, Gemini 3.1 ile çok adımlı komutları destekliyor. Google Home, Gemini 3.1 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara çok adımlı ve karmaşık komutları tek seferde işleme imkanı sunuyor. Yeni model, akıllı ev asistanının kullanıcı isteklerini yorumlama ve uygulama kapasitesini doğrudan artırıyor. Gemini 3.1 ile birlikte tek bir sesli komutla birden fazla işlemi aynı anda gerçekleştirmek artık mümkün. Bu güncelleme, Google Home'un yalnızca basit komutlara yanıt veren bir araç olmaktan çıkıp daha bağımsız bir AI agent deneyimine yaklaştığını gösteriyor. Kaynak: The Verge AI. Şimdi sosyal medya haberlerine geçiyoruz. Meta, küçük kullanıcıları tespit etmek için AI tabanlı yaş analizi başlattı. Meta, platformlarındaki küçük kullanıcıları tespit etmek amacıyla AI destekli yeni protokoller devreye aldı. Bu sistemler, kullanıcıların boy ve kemik yapısını analiz ederek yaşlarını tahmin eden görsel analiz araçlarını kapsıyor. Yeni protokoller, özellikle gençlerin sosyal medya güvenliği konusundaki artan baskı ortamında dikkat çekici bir adım. Meta, AI tabanlı bu görsel analiz sistemiyle kullanıcı beyanlarına dayanmak yerine, biyometrik verilerden yola çıkarak yaş doğrulama sürecini otomatize ediyor. Kaynak: Social Media Today. TikTok, uluslararası reklam platformu kampanyasını başlattı. TikTok, reklam verenler için değerini kanıtlamaya çalışırken artık uluslararası arenada da sesini yükseltiyor. Platform, yeni bir reklam platformu kampanyasıyla global ölçekte marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor ve kampanyada Watch IT, Love IT, Want IT sloganını öne çıkarıyor. TikTok bu kampanyayla kendisini yalnızca bir eğlence platformu olarak değil, bir alışveriş destinasyonu olarak konumlandırmak istiyor. Kullanıcıların içerik keşfinden doğrudan satın alma kararına geçişini vurgulayan bu yaklaşım, TikTok Shop'un global büyüme stratejisiyle de örtüşüyor. Kaynak: Social Media Today. Threads, masa üstünde direkt mesajlaşmayı kullanıma açtı. Threads, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özellik sonunda geliyor, masaüstü platformunda direkt mesajlaşma desteği artık aktif. Şimdiye kadar yalnızca mobil uygulama üzerinden erişilebilen DM özelliği, masaüstüne taşınarak özellikle sosyal medya yöneticileri için iş akışlarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu güncellemeyle birlikte sosyal medya yöneticileri, mesajları masaüstü ortamında doğrudan yönetebilecek ve mevcut workflow'larına entegre edebilecek. Threads'in masaüstü deneyimini güçlendirmeye yönelik bu adım, platformun profesyonel kullanıcılar arasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Kaynak: Social Media Today. Pinterest, 2026'nın ilk çeyreğinde 12 milyon yeni kullanıcı kazandı. Pinterest, 2026'nın ilk çeyreğinde 12 milyon yeni kullanıcı ekleyerek güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Bu artışın büyük bölümü, platformun keşif odaklı yapısının giderek daha fazla ilgi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri ve AB dışındaki bölgelerden geldi. Platform, global ölçekte kullanıcı tabanını genişletirken gelişmekte olan pazarlardaki penetrasyonunu da artırıyor. Bu büyüme, Pinterest'in sosyal keşif ve ilham odaklı konumlanmasının farklı coğrafyalarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Kaynak: Social Media Today. Şimdi e-ticaret haberlerine geçiyoruz. Zalando, About You satın alımı ve AI ile 23.8 büyüdü. Zalando, 2026 yılının ilk çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı, About You satın alımı ve AI kullanımının artmasıyla grup geliri yıllık bazda %23.8 artarak 3 milyar euroya ulaştı. Grup genelindeki gross merchandise volume ise %21.7 yükselerek 4.3 milyar euro seviyesine çıktı. Zalando, bu büyümede About You entegrasyonunun katkısının yanı sıra kişiselleştirme ve ürün önerisi süreçlerinde AI'dan giderek daha fazla yararlandığını vurguluyor. Fashion ve lifestyle alanında Avrupa'nın önde gelen platformlarından biri olan Zalando, About You'nun portföyüne katılmasıyla pazar erişimini genişletirken, AI odaklı strateji sayesinde conversion rate ve müşteri deneyimi metriklerinde de iyileşme kaydediyor. Bu performans, rekabetçi e-ticaret ortamında veri odaklı büyümenin ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kaynak: Retail Gazette. Beku, Reada Blue Charging ile 26 mağazaya ultra hızlı ev şarj istasyonu kuruyor. Beku, Reada Blue Charging ile kurduğu yeni ortaklık kapsamında ticari araç sürücüleri ve zanaatkarlara yönelik ultra hızlı ev şarj altyapısını büyütüyor. Önümüzdeki 12 ay içinde İngiltere ve Galler genelinde 26 Beku mağazasına DC hızlı ve ultra hızlı şarj noktaları kurulması planlanıyor. Beku, mağaza otoparkını yalnızca müşteri park alanı olarak değil, ticari sürücüler için stratejik bir hizmet noktasına dönüştürüyor. Bu adım, perakende sektöründe fiziksel mağaza trafiğini artırmak ve konum avantajını güçlendirmek açısından dikkat çekici bir omnichannel strateji örneği olarak öne çıkıyor. Kaynak: Retail Gazette. Amazon Now, Londra'daki hızlı teslimat ağını 8. noktaya taşıdı. Amazon Now, Londra'daki hızlı teslimat ağını 8. noktaya genişleterek Birleşik Krallık'taki on-demand teslimat stratejisini adım adım büyütüyor. Liechtenstein ve Bad Terse'deki son lansmanların ardından gelen bu açılım, Ocak 2026'da hayata geçen kulede bir lokasyonunun üzerine inşa ediliyor. Hizmet, müşterilere günlük temel ürünleri, gıda maddelerini ve kişisel bakım ürünlerini binlerce seçenekle anlık sipariş etme imkanı sunuyor. Amazon'un Londra odaklı bu büyüme planı, şehir içi hızlı teslimat segmentinde rekabeti kızıştırıyor. Kaynak: Retail Gazette. Kingfisher CEO'su Thierry Garnier yaklaşık 7 yıl sonra ayrılıyor. Beku ve Skrekik'in sahibi Kingfisher, CEO'su Thierry Garnier'nin yaklaşık 7 yıllık görevinin ardından şirketten ayrılacağını duyurdu. Garnier'nin istifasının arkasında Kingfisher'ın faaliyet gösterdiği pazarların dışında, başka bir şirkette üst düzey liderlik pozisyonu üstleneceği belirtiliyor. Kingfisher Yönetim Kurulu, Garnier'nin ayrılışının ardından yeni CEO arayışını başlattı. Şirket, geçiş sürecine ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla kısa sürede paylaşmayı planlıyor. Kingfisher, ev dekorasyon ve tadilat perakendeciliğinde Avrupa'nın önde gelen gruplarından biri olma konumunu sürdürüyor. Kaynak: Retail Gazette. Bugünkü özetlerimiz bu kadardı. Tüm içerikleri detaylı okumak için growth.app.tr.com blog adresini ziyaret edin. Yarın yeni içeriklerle tekrar buradayız. Hoşça kalın.